Ayrım 10.
Ankara'nın Moskova sefiri kebiri Ali Fuat Paşa o günlerde edindiği bilgilere istinad ederek vaziyeti şöyle tespit etmişti. Enver Paşa'nın gizli ordusu. 1921 yılı Temmuz ayının sonlarına doğru Garp cephemizin Kütahya ve Eskişehir savaşlarını kaybederek Sakarya Nehri gerisine kadar çekilmiş olması bazı kimselerin hırslarını tekrar uyandırmış. Ankara Milli İdaresi'nin dağılıp bozulacağı fikrini onlara vermişti. Bu idareyi ele geçirmeyi taahhüt edenler yeniden harekete geçmek fırsatını bulmuşlardı. Bu arada Enver Paşa da 28 Temmuz'da Sovyet Hariciye Komiseri Çiçerin ile acele ve gizlice görüşmek istemiş ve mülakatı müteakip 30 Temmuz'da Moskova'dan ayrılmıştı. Trenle Kafkasya istikametinde hareket etmişti. Paşa'nın bu seyahatine Moskova'dan Doktor Nazım, Trabzon'dan kaçarak Rusya'ya gelmiş olan Doktor Yüzbaşı Faik ve Erkan Harp Binbaşısı Naim Cevat Bey'in teyzesinin oğlu Hikmet Beyler de refakat etmişlerdi. Bedri Bey Berlin'de bulunduğu için bu seyahate katılmamıştı. Tuapse'de istirahat halinde bulunan Halil Paşa da ailesiyle birlikte Batum'a gelmişti. Bu malumata nazaran 10-15 bin kişilik kızıl bir Müslüman kuvveti de Ruslar tarafından Bakü'ye hareket ettirilmişti. Anadolu'daki hadiseler Yunanlıların muvaffakiyeti ve hükümetimizin Kayseri'ye nakli ve bazı irticai hareketlerin vuku bulduğu tarzında Rusya'ya aksettirilmişti. Bu sıralarda Sovyet Rusya hükümetinin vaziyeti şöyle görmüş olması muhtemeldi. Türk Garp cephesi Avrupa emperyalistlerine karşı mağlubiyete uğramıştır. Bunun neticesi olarak Ankara hükümeti tamamen çekilebilir. Halbuki bu cephenin tesisi Sovyet menfaatlerine uygundur. Bu maksatla ve her ihtimale karşı Enver Paşa ile Kızıl Ordu'dan bazı Müslüman kıtaların Cenub Kafkasya'ya gönderilmesi lazımdır. Çiçerin'le 17 Ağustos'ta yaptığımız mülakatta Sovyet Hariciye Komiseri aynen şunları söylemişti. Türkiye Garp cephesine bir Rus ordusunun sevk edilmesi suretiyle Türkiye'ye fiili bir surette yardım etmeyi düşünüyorsak da Rusya için böyle bir teşebbüsün maddeten imkanı olmadığı gibi Türkiye'nin de bunu arzu etmeyeceğini biliyoruz. Acaba Enver Paşa'nın temin edebileceği Müslüman kuvvetleriyle Anadolu'ya geçmesi mümkün olamaz mı? Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları. Sayfa 235-237, Temel Yayınları 2002. Onlar üç arkadaştı. Üç bulunmaz arkadaş. Postaya Ankara'dan verilmiş o kart ve paket, Nazım ile Vala'nın gittikçe çetrefilleşen Bolu yaşantısını daha da zorlaştıracaktı. Bir kere işin ucu hissiyata dokunuyor, karttaki imza Nüshet'in, Tanıncı diye maruf Muhittin Bey'in baldızının, Nazım'ın sırılsıklam aşık olduğu genç kız. Verdiği haber ise dehşetengiz, demiş ki, biz ailece Tiflis'e yerleşmeye gidiyoruz. Kastamonu'dan selamlar. Onlar inkilapçılık hayalleri kurarak Bolu'da avına dursunlar, elin kızı alelacele Tiflis'e, yani yeni inkılabın ülkesine üstelik yerleşmeye gidiyor, gel de kıskanma. O arada Vala enikonu büyük paketi açmıştı. İçinden bir sürü kitap çıkıyor, iki de mektup. Birisini Nazım'ın kız kardeşi Sami'ye yazmış, öbürü babasından. Diyor ki oğluna, mektubunda kitaplar istemiştin, sana bir sürü eser gönderiyorum. Arzuna uygun olarak daha ziyade öğretici olanlarını seçtim. Vala ile baş başa verin okuyun, onun da senin de gözlerinden öperim. O andan itibaren iki arkadaş kitapların dünyasında kaybolmuşlardı. Hemen hepsi Fransızca cilt cilt İhtilali Kebir tarihi, onlarca meşhur bazı şairlerin eserleri. İçlerinden biri Charles Baudelaire, daha ilk gün akıllarını başlarından alıyor. Sonra da sıra sıra cilt Fransız İnkılabı tarihine geldi. Ben okudum, Nazım dinledi. Nazım okudu, ben dinledim. Abe Arslan Robespierre diyoruz. İnkılaba ihaneti yakalanıyor. Abe Arslan Marat diyoruz. Charlotte onu banyosunda öldürüyor. Çüş, neler olmuş, neler olmuş da haberimiz yok. Ah dedim ben, insan o asırda yaşamalıymış da bu hadiselerin içinde yoğrulmalıymış. Bizim Bolu köşelerinde yaşadığımız da hayat mı? Nazım puflayıp karşı köşeden kalktı. Beyaz entarisini savurarak haritalı sofayı boyladı. Doğu tarafa baktı. ''Sen cuma namazı zamanı istihbarat odasına gelip duvardaki haberleri neden okumazsın kuzum?'' dedi. ''Cepheye dair haberler hep okuyorum.'' dedim. Parmağını Kafkasya'ya doğru uzattı. ''Geliyor, kürkünü giymiş geliyor.'' dedi. Bu Yahya Kemal'in intişar etmemiş bir mısrağıydı. Beyaz Rus generali Wrangel ordusunun döküntüleri köprü başına yığdığı gün Yahya Kemal çarlığın yıkıldığını gördük diye memnuniyetini belli etmişti. Sonra da Bolşeviklerin güneye doğru inişi üzerine bu mısrağı söylemişti. Nazım göz ucuyla Tiflis'e bakarak Fransız inkilabına benzer hadiseler buralarda cereyan ediyor dedi. Belki de daha yamanları insanlık tarihinde daha iz bırakacaklar. Ne dersin? Kafamı salladım. Hakkım var dedim. Sessizce bakıştık. Yeni rotamızı çizmiştik. Aralarında zaman zaman Tanincî Muhittin Bey'in neden Ankara'yı bırakıp Tiflis'e gitmeye karar verdiği tartışılıyor. Acaba aynı sebepten mi? Valaya bakılırsa onun münevver haysiyetinin hayasızca hırpalanması bunda müessir olmuştur. Mecliste ona layık gördükleri muameleden sonra bu karara şaşmamak lazım. Mamafih, Maverai Kafkas'taki İttihatçılarla temas yahut da Bolşeviklerle bir türlü düzene konulamayan münasebetleri tanzim maksadı da akla gelebilirmiş. Oysa Nazım başka bir dünyada yaşıyor. Gecelik entarisinin eteklerini savurta savurta vırt zırt eve daha ilk taşındıkları akşam duvara çizdiği haritanın başına dikiliyor. Cevabını aradığı sorular önceden belli. Tiflis nereden gidilirse daha yakındır. Ya da Nusret'e en çabuk nasıl mülaki olabiliriz? Oysa etrafları şehir, koyu orman ve gevşek kar, ıssız vadilerden sarp yamaçları yükselen rakı mavisi sinsi bir duman, derinliklerinden adı bilinmez kuş sayhaları ya da işi çoktan eşkıyalığa dökmüş asker kaçaklarının ürkütücü silah çayırtısı. Son muharebelerden sonra ne kadar da çoğaldılar, zengin fakir demeyip önüne geleni soyuyor, imtina edenin canına kıyıyorlarmış. Ahali yaşadığı isyan günlerinin gerginlik ve heyecanından kurtulamamış. Herkes her şeyden kuşkulanıyor. Genç muallimlerden gece sokaklarındaki abani sarıklı cali bir şüphe sakallılardan ki kalın öksürükleriyle karanlığı dağıtırlar. Taassup gerçi örtülü elinde silah ortalıkta görünmüyor ama her yerde hazır ve nazır. Hangi camiye gitsen mahşer kalabalığı, iğne atsan yere düşmez. İddia o ki payitaht gazeteleri billahsa Peyam Sabah ile Ayde'de el altından ev ev dolaşıyormuş. Ankara'nın tayin ettiği iki genç muallimin en çok da yelpaze zülüflü minare kalpaklının yani Nazım Hikmet'in herkesi tedirgin ettiği malum. Dedikodusu ayyuka çıkmıştır. O sebepten Müftü Efendi makamına davet ederek bizzat konuşmak istedi. Çevresindeki sünnet-i şerif üzere kırkılmış bıyıkların, zengin ve süt beyazı sakalların tasvibiyle bir hayli nasihatte bulunduysa da dinleyen kim? Nazım inadına aksi davranıyor, lakin hadise çıkarmasına lüzum yok. Bizatihi kendisi hadise. İki arkadaş yeni keşifleri Fransız şairi Baudelaire'den gürül gürül şiirler okuyup İhtilal-i Kebir'in cihan şubul umdelerini satır satır tartışıyorlar. İşte tam o günlerde sonraları Nazım'ın bir şiirinde onlar üç arkadaştı, üç bulunmaz arkadaşı mısrağına girecek olan Ziya Hilmi ile tanıştılar. Buna onun baktığı ve hükme bağladığı bir cinayet davası neden oldu. Hakikatte o henüz yaşı 30'una varmamış genç bir hakim, birinci azaymış. Ağır ceza reisine vekalet ediyor, yükü ağır. Bereket versin ki bakır kızılına çalan çatık kaşları bu maksatla münhasıran bıraktığı gümrah sakalı ağırlığını arttırıyor. Bir o kadar da galiba sesi. Hele o gün mazlumların hüküm giydiği celsede mahkeme salonundaki tumturaklı konuşması herkesi vekarı ve ahengiyle adeta büyülemişti. Aslında mahkemeye gitmeye hiç niyetleri yoktu. Genç muallimlerin ısrarı akıllarını yatırdı. Pişman da olmadılar. Fakat onları asıl şaşırtan ve heyecanlandıran aynı günün akşamı Ziya Hilmi Bey'in beyler kahvesine düşmesi. O da laf mı şayanı hayret bir teklifsizlikle vala ile Nazım'ın masasına oturmasıydı. Hakim geldi yanımıza oturdu. Derhal şiirden açtı. Divan edebiyatından çok zevkli mısralar okudu. Sonra Fransız edebiyatından döktürdü. Sevdiği şairler arasında Baudelaire de varmış. Ne muazzam asırdır 19. asır dedim. Nazım balkon şiirine bayılırım diyerek okumaya başladı. Ben de tempo tuttum. Bir ağızdan okurken bir de ne görelim o da katılmasın mı? Aynı balkon şiirini bizimle beraber okumaya. Fakat o başkalarını da ezber biliyormuş. Modern cereyanlardan da haberi var. Anlattı okudu. Ya evet gibi cidden gibi kelimeciklerle geçiştirdik. Hafızamız da henüz taze ya lafı Fransız inkilabına getirdik. Jacobenlerle Montagnard'ları bir anlattı. Bu kadar teferruat bizim kitaplarda yok. Hem Montagnard'lar üzerinde ehemmiyetle duruyor. Onlar dolayısıyla Paris Komünü'ne sıçradı. O da neymiş ilk defa işittik. Prusya Harbi'nden sonra ha? Thiers ha? Vay hainler. Kurşuna dizmişler o canım inkilapçıları. Nereden biliyor bunları bu ağır ceza reisi? Commune de Paris'in ve 1904'te Rusya'daki genel grevin de Bolşevik inkilabı için bir prova mahiyetinde olduğunu söylüyor. Kautsky ile Lenin arasındaki anlaşmazlığa değindi. Proleter diktatörlüğü zaruri değil miydi dedi. Biz evet tabii zaten. O günü öyle geçiştirdik ve o akşam kökten cahil olduğumuzu mutlaka okumamız gerektiğini uzun uzun konuştuk. Aramızda ancak 6 yaş bulunan bu zatın yaşına varınca onun gibi bilgi sahibi olmaya karar verdik. Ziya Hilmi ertesi günlerde bizi hep aradı. Elbet bizi de kendimize göre bildiğimiz birçok şeyler var. İstanbul'un dayanılmaz bir utanç kaynağı haline geldiğini coşkunlukla anlattık. Yollarda gördüğümüz sefaletin Türk milleti için yine dayanılmaz bir utanç olduğunu, milleti kurtarmak için bir çare aramak gerektiğini birimiz kestik, birimiz söyledik. Bu çare... Ziya Hilmi o çareyi bizimle birlikte aramak tenezzülünde bulundu. O bakımdan hislerimiz aynı yöne akıyordu. Bunu anlayınca içimizde kaç günden beri kendi kendiliğine oluşan bir karar dudaklarımızdan dökülüverdi. Tiflis'e giden Taninci Muhiddin'den aldığımız haberin etkisinde kalarak zihnimize düşen fikir tohumu birdenbire filiz vermişti. Bolşevik inkılabını biz çok merak ediyoruz dedim. Fransız inkılabının içinde bulunmak elbette kabil değil. Geçti o asır. Fakat komşu bir memlekette Fransız inkılabına benzer büyük hadiseler cereyan ediyor. Onları görmeyi istiyoruz. Tahsilimizi ilerletmeyi istiyoruz. Nazım gayet normal. Kısacası biz bu yaz Tiflis'e gideceğiz. Oradan da bakalım Rusya içlerinde neler oluyor, dolaşır görürüz dedi. Ziya Hilmi soğukkanlılığını ilk defa olarak o anda yitirdi. Yani buradan kalkıp bu yaz Rusya'ya mı gideceksiniz dedi. İkimiz birlikte aynı anda evet dedik. Öyleyse ben de sizinle beraber geleceğim cevabını verdi Ziya. Nazım'ın uzun bir şiiri vardır. Mahut kanat darbesiyle alt tarafı suya düşenlerden şöyleydi ilk mısra. Onlar üç arkadaştı, üç bulunmaz arkadaş. Üçüncü arkadaş ağır ceza reisi bakır sakallı, çatık kaşlı, altın sesli bu Ziya Hilmi işte. Şevket Süreyya Bey tek adamla Mustafa Kemal Paşa'nın ani sertleşmesine sebep olabilecek önemli bir noktayı işaret etmektedir. Cilt 2 sayfa 413. Enver Paşa tehdidi devam ediyordu. Mustafa Kemal ile Enver Paşa arasında ve Enver Paşa'nın 26 Ağustos 1336-1920 tarihli mektubundan başlayarak çeşitli mektuplaşmalar olmuştur. Enver Paşa tarafından saygılı, Mustafa Kemal tarafından ihtiyatlı bir üslup taşıyan bu mektuplardan Enver Paşa'nın 16 Temmuz 1337-1921 tarihini taşıyan son mektubu ise şu sözlerle biter. Memlekete geleceğiz, işte o kadar. Mustafa Kemal bu işin buralara varacağını daha önceden sezmiştir. Bir ara Trabzon'a gelen Halil Paşa'nın Türkiye Şuralar Fırkası için çalıştığını tespit ederek onu sınır dışına çıkarmak zorunda kalmıştır. Enver Paşa bundan kırgın ve hiddetlidir. Hatta Ankara, Moskova'nın da resmen dikkatini çeker. Gayri mesul şahıs ve kuvvetlerle Türkiye hakkında temaslara son verilmesi istenir. Ümitsiz vaziyet yoktur. Ümitsiz insanlar vardır. O yaz Ankara birdenbire bir cephe gerisi şehrine dönmüştü. Her şey bir ölüm kalım savaşının vahim öncesini çağrıştırıyor. Havada ağır yaralı taşıyan Hilal-i Ahmer arabalarından, yanmış barut, tentürdiyot ve terli postal kokusu, mühimmat yüklü hayalet kağnılar, sabaha karşı ağaran geceyi iniltileriyle ince ince dilimliyorlar. Kim bilir hangi cephedeki hangi kanlı tedip harekatından henüz dönmüş, cepheye takviye gidecek bir müfrezenin söylediği marş kırık dökük yankılanıyor. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, Türk Yunan'a esir olmuş, şu Allah'ın işine bak. Temmuz sıcakları, şehir yay gibi gergin. General Papulas'ın cepheyi Sakarya Irmağı'nın gerisine süpürmesi hemen her yerde tartışmaya yol açıyor. Taşhan'da ikinci grup muhalefetinin mebusları harıl harıl İsmet Paşa'nın DRKP azlini istiyorlar. Meclis koridorlarında ise Fevzi Paşa vazifeye sahip çıkmadığı için eleştiriliyor. Kale içindeki esnaf kahvelerinde tavla şakırtısı, cigara dumanı, demli çay kokusu, şehamet tellalı bir takım köylüler peydahlanmış ki kalabalık bıyıklarını çekiştire çekiştire Yunan ağır topçusunun salvolarını, sabah ezanı köyden bile işittiklerini yaymaktadırlar. Günahları boynuna, meclisin Kayseri intikali dedikodu olmaktan çıktı, yaşanan bir harikat. Birinci derecede ehemmiyeti haiz bazı mahrem dosyalar jandarma himayesine yola çıkarılmış bile. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Meclis araştırması niyetiyle mahalline gönderilmiş TBMM heyeti döner dönmez resmen olmasa da ricat harekatının maksadına muvafık yapılamadığını duyurmuştu. Daha ziyade geri hizmetlerin kifayetsiz kaldığı belirtiliyor. Henüz bu tartışılırken Garp cephesi kumandanlığından gelen iki talep Ankara'yı çalkaladı. İsmet Paşa mecliste mebus sıfatıyla bulunan menşe-i asker zevatın cephe hizmetine hazır olmasını istiyor. Evet, isteği son derece ciddi. O kadar ki Bolu mebusu Yusuf İzzet Paşa başvurur başvurmaz karargahı umumiyeye bağlı bir grup kumandanlığını deruhte etmiş oldu. Ertesi günkü TBMM heyetinin müstacel toplantısında keyfiyet tezekkür edilirken paşanın ikinci talebine muttali olunuyor. 15 güne kadar 15 bin nefer mevcutlu taze takviye kıtaları gönderilmez ise daha da gerilere, belki de Sivas'a kadar geri çekilmesi muhtemel ve melhuz imiş. Bardağı taşıran damla bu olmuştu. Artık hemen herkes her yerde aynı soruyu sormaktadır. Kumandayı neden reis paşa almıyor? Firuze mavisi yaz aydınlığı ufuktan salkım salkım sabun köpüğü beyaz bulutlar sarkıyor. Hepsi bulgurzadelerin bağ köşkündeki havuza yansımış. Suyun üzerinde yüzen yeşil yapraklar, uçuşan su sinekleri. Küçük bir koyun ve kuzu sürüsü yalın ayak çobanı tarafından haydalanarak bağın arkasında kaybolmaktadır. Ağaçlarda çeşitli kuşların kalabalık cıvıltısı, huzur ve sükun. Köşk ahşap, büyük de sayılmaz. Kapısı önünde direksiyon villasından taşınmış bazı ev eşyası. Bir iki hurç, kilime sarılı büyük bir denk vesaire. Yanı başında Mustafa Kemal Paşa'nın otomobili duruyor. 5-10 adım ötesinde sigarasını avucunda içen kasketli şoförü. Birden bilinmez neredeki yuvalarında bir leylek çiftinin ışık tozlarının pırıltılı sessizliğini uzun takırtılarıyla dağıttıkları işitiliyor. Reis Paşa telefonun ahizesini kulağına kaldırdı. Hakimiyeti Milliye'den aramışlar ama karşısına beklemediği birisi çıkıyor. Birlik gazetesi ser muharriri Hüsnü Faik Bey. Her zamanki gibi nikbin, fedai nefse hazır, her zamanki kadar hürmetkar. Arzu hürmet ederim paşam, bendeniz Hüsnü Faik. Bizim çocuklar bir haber yakalamış. Ehemmiyetine binaen zat-ı halinizi arz etmek arzusundayım. Neşrinde bir mahzur mütalaa eder misiniz, etmez misiniz? Gözlerinin önünde alnına yükselmiş kaşları, beyzi çalışma gözlükleriyle o anda belirmiş. Birlik gazetesi baş muharririnin siması. Mustafa Kemal sordu. Mesele nedir Hüsnü Bey, haberin mahiyeti ne? İddiaya göre Moskova'nın vaat ettiği silah ve mühimmat Samsun ve Sinop limanlarına indirilmiş. Kaan'ı kollarıyla Ankara'ya müteveccihen yola çıkarılmış. Takdir buyurursunuz ki... Reis Paşa biraz da heyecanlı sözünü kesiyor. Ne mahsuru Hüsnü Bey, bilakis haberin şuyu bulmasında fayda var. Hem efradın maneviyatını tahkim eder hem de düşmanı tedirgin. Affınıza mağruren acaba şu hususu da arz edebilir miyim? İsmet Paşa'nın talepte bulunduğu takviye kıtaatı meyanında Giresun'u Topal Osman Ağa'nın kumandasındaki... Evet, o da doğrudur. 42. Milis alayı geldi. İstikbal heyetiyle birlikte meclis namına karşıladık. Bu sabah teftişini yaptım. Arzu hürmet ve teşekkür paşam. Yunus Nadi Bey de nezdimizdedir. Hürmetlerini arz ediyor. Reis Paşa ahizeyi kapadıktan sonra bir an öylece durdu. Farkında olmaksızın ceplerinde sigara paketini arandı, bulamadı. Zihni yine aynı şeyle, General Papulas'ın kalkışacağı taarruza nasıl bir cevap verilmesiyle meşguldü. Filhakika gelen ilk bilgiler Yunan ordusunun asgari 10 fırkalık bir kuvvet halinde önce Mihalıçık ve Sivrihisar'a saldıracağı intibaını veriyordu. Fakat... Bunlar Çankaya'nın ilk günleri. Henüz yerleşiyorlar. Perdelerin bazısı takılmış, bazısı takılmamış. Koltuklar dağınık, ikisi holde duruyor, üçü salonda. Bir köşede asılmayı bekleyen tablo ve aile fotoğrafları, bir başka köşe Fikriye'nin henüz yerini bulamamış piyanosu. Üzerinde rastgele bırakılmış birkaç biblo, şamdanlar vesaire. Fikriye o dalgın zerafetine bürünmüş, sade fakat özenerek giyinmişti. Boynunda Reis Paşa'nın armağanı kehribar tesbih, dudaklarında mahzun tebessümü, besbelli bu kırsal bir yalnızlıkla Reis Paşa'yla baş başa kalabilmiş olmanın ayrıcalığından ileri geliyor. Yalnız ondan mı, belki geniş ve ferah bir köşke taşınmanın mutluluğu da var. Az önce yemeği baş başa yedikleri yer sofrasına tabağa iki kaşık irmik helvası koyarak paşaya uzatıyor. Hatırım için bunu tadacaksınız paşam. Bilirim başınız hoş değildir yemekle filan. Lakin bunu elceizimle yaptım. Mustafa Kemal aklı hala General Papulas'ın taarruzunda uzak gülümsedi. Yok mu senin bu tatlı dilin Fikriye? Hani nasıl derler, yılanı deliğinden çıkarır. Reis Paşa'nın durup durup dalması Fikriye'nin gözünden kaçmayacaktı. Onu biraz olsun dağıtabilmek için bahsi değiştiriyor. Sanırım bu evde çok rahat edeceğiz. Bir kere şimendifer telaşı ve gürültüsü yoktur. Sonra bombardıman tehlikesinden uzak. Binbaşı Rauf Bey dedi ki... Paşa'nın dinlemediğini fark edince sustu, hafifçe içini çekti. Bir eli boynundaki kehribar tesbihin tanelerinde soruyor. Vaziyet çok mu ümitsiz paşam? Mustafa Kemal Sezgisi'ni takdir eden bir bakışla Fikriye'ye gülümsedi. Diyor ki, ümitsiz vaziyet yoktur Fikriye, ümitsiz insanlar vardır. Başkumandanlığı uhdeme almadığım için öyle zannediyorlar. Aslında kendisi de merak ettiği için Fikriye biraz çekinerek de olsa sormadan edemedi. Almayacak mısınız? Reis Paşa ardına kadar açık camlardan önce bir zaman kırların yeşil aydınlığına masmavi bakıyor. Hep öyle gülümseyerek sonra tabakasını açtı Fikriye'ye uzattı. Genç kadın aldığı sigarayı dudaklarına götürdüğü sırada Bekir Çavuş elinde gümüş tepsi, üzerinde fincanlar kahvelerini getiriyor. Sigaralarını yakarken konuşuyorlar. Reis Paşa diyor ki, mücbir sebep mevcut değil, meclisteki muhalefet efkar-ı umumiyede öyle bir hava yarattı ki ben bu vazifeyi tekabül etmez isem vaziyetin ümitsizliğine hükmedilecek. O konuştuğu sırada Fikriye iri mahzun bakışları ve mahzun tebessümüyle paşasına engin bir güven ve inançla bakıyordu. Sigarasının dumanı dudaklarının arasından düğüm düğüm dağılır, yüzünü adeta sisler ardına gizlerken diyor ki, ''Ben de ümitsiz biriydim paşam, ümit etmeyi sayenizde öğrendim. Başkumandanlığı deruhte ederseniz zannımca millet de bunu öğrenecektir.'' Sustu, istirham eden bir ses tonuyla ilave etti. ''Bu mücbir bir sebep sayılmaz mı?